Ayrım 27, Suskun Nefer, Christian Jacques, sayfa 353. 66. Bölüm. Cesur Panep kafesinde dolaşan bir aslan gibi evinde dört dönüyordu. Lekesiz Uavet onu uyardı. Oturup yemek yemelisin, poğaçalar soğuyacak. Aç değilim. Niçin bu kadar sıkıntılısın? Büyük Ramses gitti, ekip şefleri de, ressam ve çizimciler de bulunamıyor. Nefer ise kayboldu. Yanılıyorsun. Panep onu sıktı. Onun nerede saklandığını biliyor musun? Arkadaşın saklanmıyor. Altın evine kabul olundu. Delikanlı gözlerini fal taşı gibi açtı. Altın evi mi? O da neresi?
Köyün en gizli yeri.
Orada ne yapılır?
Hiçbir fikrim yok.
Kapılarının Nefer'e açıldığını nasıl öğrendin?
Benim bir Hathor rahibesi olduğumu unutuyorsun. Hathor ona sadık olanlara sırlar veren iyiliksever bir tanrıçadır.
Panep tüy kadar hafif olan Uabet'i havaya kaldırıp yüzünü yüzüne dayadı. Bütün bildiklerini söyle bana.
Ben iyi bir eşim, kocamdan hiçbir şey saklamam.
Göğüsleri çıplak olan Uabet sadece kaba ketenden bir peştemal giyiyordu. Onu da çözüp bacakları boyunca düşürdü. Kocasına sarılarak ona narin vücudunun sıcaklığını sundu. Panep biraz karşı koydu ama genç kadının bu kadar güzel olduğunu bilmiyordu. Uabet kocasının arzusunu kabardığını hissettiğinde bacaklarını Panep'in beline doladı ve nihayet karısı olmanın büyük zevkini tattı. Deli gibi çalan kapı Uabet'i uyandırdı. Zevk sarhoşluğunu üzerinden hala atamayan Uabet üstüne bir şey geçirip kapıyı açmaya gitti. Üç kişi gelmişti. Gau, Unes ve Pay. Asık suratlarıyla hiç de sevimli değillerdi. Gau buz gibi bir sesle Panep'i almaya geldik dedi.
Ondan ne istiyorsunuz?
Ekip şefinin emri, acele etsin.
Panep hemen dikildi, uyku sersemliğini atmış üç adama bakıyordu. Gaun'un sesi kararlıydı.
Bizi takip et dedi.
İri gövdesinin üstünde kaba, daha ziyade çirkin bir surat yer alıyor ve çok uzun bir burnu suratını gölgeliyordu.
Nereye gidiyoruz? Göreceksin.
Ya reddedersem?
Hakikat meydanından kovulursun. Buradan gitmek isteyen herkese kapısı açıktır. Sadece girerken kapısını aşmak zordur.
Panep Pay'ın cesaret verici bir bakışını yakalamak istedi. Ama o da iki yoldaşı gibi ciddiyetini korudu.
Hadi gidelim ama sizi uyarıyorum. Eğer gerekirse kendimi korumasını bilirim.
Kararlı Gao öne geçti. Arkasından aralarına Panep'i alan çakal Unes ile pişkin somun Pay geliyordu. Yavaş ve aynı tempoda yürüyerek sağ ekibin toplantı yerine doğru yöneldiler. Marangoz Didia eşikte duruyordu.
Adın ne?
Cesur Panep.
Tersanenin sırlarını öğrenmek ister misin?
Tersane? Nefer oraya gitmişti.
Panep bu ismi Nefer'den öğrenmişti.
İsterim.
Didia bilgi verdi.
Bazı ebedi konutların duvarlarında canlandırdığımız tersane, aslında marangozları, heykeltıraşları, çizimcileri yarattığımız ve onların eserlerini gerçekleştirdiği atölyedir. Yolumuzun üzerindeki her şey, toplumlara ait sandal, tersanede kopuk parçalar halindedir. Bu parçaları toplayıp ona bir bütünlük vermek, hakikat meydanı zanaatkarlarına düşer.
Panep, dikkat et! Eğer dağınık biriysen bu yer seni hayal kırıklığına uğratır. Hala istiyor musun?
Evet.
Didia ve üç çizimci kararlı Gaon'un Panep'i bir halatla ölçeceği arınma odasına soktular.
Tanrı dünyayı orantılı bir şekilde sayılarla yarattı. Bu ahenkli ilişkiler oyununa katıl dedi.
Pay Panep'i küp biçimindeki taşın karşısında diz çöktürdü. Üzerine Unes'in tuttuğu hayat anlamına gelen anıh şeklindeki bir kaseden fışkıran arındırma suyunu döküp ayaklarını yıkadı. Panep ayağa kalktı. Pay ellerini bir merhemle ovuşturup ayalarının içine bir göz çizdi.
Ellerin bu merhem sayesinde işleyecek, bu göz sayesinde görecek.
Salonun köşesinde suyla dolu dikdörtgen biçiminde büyük bir çukur vardı. Çakal Unes Panep'e soyunup çukura girmesini emretti.
Sadece arı su seni ayak bağlarından kurtarır. Yaratıcı kuvvetleri arındırdığı gibi seni de arındırsın. Kalplerimizin ve ellerimizin onsuz çalışamayacağı enerji kaynağını sana algılatsın.
Panep tuhaf duygulara kapıldı. Bu sadece saf suydu. Ama koruyucu bir giysi gibi sarıyor ve ona hem hoş hem de endişe verici bir hafiflik hissi veriyordu.
Bu su teknesinden üç çizerin itmesiyle çıkıp toplantı yerinin eşiğini aşması gerekiyordu. Kapının bir yanında baş heykeltıraş Aslan Userhat, diğer yanında ressam kurtarıcı Şet bulunuyordu. İlki bir şahin maskesi, ikincisi ise bir ibis maskesi taşıyordu. Horus bir maat tüyü, tot hayat işaretini tutuyordu.
Panep ustalık anlamına gelen ve ona adını veren çiçek tarhı şeklindeki bir süs havuzunun üzerine diz çöktü.
Ekip şefi yarı gölgeden çıkıp ucunda bir kalbin asılı olduğu kolyeyi Cesur'un boynuna geçirdi. Tüyün iki ucundan haçın eninden ve boyundan kırık çizgiler şeklinde görülebilir dalgalar fışkırdı.
Panep vücuduna değdiğinde hiçbir acı vermeyen harika hisler duydu.
Söz konusu olan yumuşak, içe işleyen soğuk bir gecenin ardından çıkan güneş ışığına benzeyen bir ateşti.
Işık toplantı salonunu aydınlattı. Panep ekibin tüm üyelerinin neferde dahil olmak üzere orada bulunduklarını gördü.
Ustabaşı yerine oturdu.
Derneğimiz bir sandaldır. Sandalın göksel suları geçip yıldızlarla dostluk kurmak gibi bir işlevi vardır.
Sen bu sandala çağrıldın ve sunağındaki ışığı gördün. Yolculuk etme yeteneğinin sana sunulmuş olmasını dilerim.
Gece sandalının pruva ipini, gündüz sandalının pupa ipini tutabilir misin?
Sana gökyüzünde aydınlık, yeryüzünde yaratıcı güç ve öbür dünyanın krallığında düşünce doğruluğu verilmesini dilerim.
Panep'in dikkatli bakışları karşısında Nefer, Kasa ve Didya, tapınak şeklindeki bir kabinin bulunduğu tahta bir sandal maketinin çeşitli parçalarını yavaş yavaş birleştirdiler.
Panep, bu sırrı hafızana kazı, daha ileriki zamanlarda belki anlamını kavrarsın.
Cesur'un sağ omzuna Gau, kalp ve bilinci simgeleyen bir vazoyu, Unes gücü simgeleyen asayı, payda vermeyi simgeleyen hediyeleri çizdiler.
Bu eserin yaratıcısı olduğum için kutsal kelimelerin sırrını bilirim. Hakikat meydanının zanaatkarlarının sanatlarında mükemmelleşmesi, doğru orantılar kullanması, heykele ve resme bir adamın yürüyüşünü, bir kadının zarafetini, bir kuşun uçuşunu, bir aslanın koşusunu, korku ve sevinç ifadesi verebilmesi için burada sihirli deyişlerin üstünlüğü hakimdir.
Panep, senin de bu raddeye gelmen için durmadan çalışman, ateşte erimeyen, suda çözülmeyen, havada bozulmayan boya maddeleri imal etmesini öğrenmen gerekir.
Bunlar dindar olmayanlara açıklanmayan meslek sırlarıdır.
Ne olursa olsun onları korumaya söz veriyor musun?
Derneğin ve Firavun'un başı üstüne yemin ederim.
Şed ve sağ ekibin çizimcileri seni eğitmeyi kabul ediyorlar.
Bugünden itibaren onların grubuna aitsin ve sana verdikleri görevleri yerine getireceksin.
67. Bölüm. Cesur Panep'in tersaneye girişinden ve takip eden şölenden sonra Gau biraz dinlenmek istedi. Özellikle şenliklerden sonra kendini bitkin hissediyordu. Ve bilge kadın onu daha önce iki kez kanalları tıkalı olan karaciğerinin kanamasından kurtarmıştı. Ama çırak ertesi sabah artık bir dakika bile kaybetmeye tahammülü olmadığından atölyenin kapısını çalmış ve Cesur'un çağrışlarıyla uyanan Pay Gau'yu aramaya mecbur kalmıştı.
''Ben hazırım.'' dedi Panep. ''Nereden başlıyoruz?''
''Meslek sırlarımız sadece çizimciler grubunda söylenir. Eğer tutumun buna layık değilse veya kabiliyetin yetersizse seni hemen kovarız.''
Görevimiz çok çetin olduğundan birçok genç daha aramıza katılmayı başaramadı.
Görev hiyeroglif yazısının, tanrıların çizgi sanatının ve tot ilminin meşhur sözlerini bilmeni gerektiriyor.
Eğer kafana buyruk davranacaksan hemen atölyeyi terk et.
Bana kullanacağın malzemeyi göster.
Gau Panep'in isteği canını sıkmış gibi dikdörtgen bir sepeti açmak için ayaklarını sürdü. Ve oradan bir katip paleti, havan, dibek tokmakları, resim fırçaları ve bir bıçak çıkardı.
Bu boya tahtası artık senin. Onu kimseye ödünç verme. Yuvarlak veya kare olan çukurlara ihtiyacın olacak. Boya maddelerini yerleştireceksin.
Onlar nasıl hazırlanıyor?
Bunu daha sonra göreceğiz. Şimdilik sana sağlayacağımız renk topaklarıyla yetineceksin. Su hokkası kullanarak onların yoğunluğunu azaltacak, havanda ellerinle ve dibek tokmaklarıyla ezeceksin. Şimdi bunu deneyelim.
Gao iyi bir sonuç elde etmeden önce delikanlının birçok topağı ziyan edeceğini zannediyordu. Ama Panep acele etmedi. Hokkanın miktarını ayarladı, ezilip ezilmediğini anlamak için kırmızı renk topağını elledi, yeterli miktarda sulandırdı ve istenilen kuvvette dibek tokmağıyla karıştırdı. Gao şaşkınlığını gizleyerek aynı buz gibi ses tonuyla dersine devam etti.
Renkleri hazırlamak veya karıştırmak için çömlek, çanak kırıkları veya deniz kabukları toplayacaksın. Renkleri aynı şekilde hiçbir gölge yapmadan yayacaksın. Sulu boya fırçalarını kullanmak kolay değildir. Çoğu kişinin cesareti kırılır.
Panep sunulan çeşitliliğe hayran olmuştu. Ucu boşaltılıp yarılmış çok ince sazlar, daha kalın sazlar, bükülmüş ve bağlanmış hurma ağacı liflerinden büyük bir fırça. Bir ucu ezilmiş hurma dalı damarlarından oluşan bir başka fırça. Çok uzun, kıllı, lifli bir parça. Bir tane çok uzun ve ince fırça. Daha geniş olan bir başkası ve spatulalar vardı. Bu kadar değişik uçla dünyayı ve tüm sırlarını çizebilmeliydi. Bu kez rüya görmüyordu. Önünde hayal ettiği aletler vardı ve onları şefkat ve saygıyla peşi sıra kullanıyordu. Yoğun bir mutluluk yaşarken gözleri sulandı. Gao'nun boğuk sesi onu kendine getirdi.
Malzemeni topla ve payı takip et. Seni ilk şantiyeye götürecek.
Hala heyecanını bastıramamış olan Panep yarı uyuklayan çizimciyi takip etti.
Pay Firavun'un birasını biraz fazla kaçırdım diye itirafta bulundu.
Nereye gidiyoruz?
Gao ilk denemelerinin ister istemez kötü olacağını düşündü ve iyi hazırlanmış bir yüzeyin bozulduğunu görmekten nefret ettiği için seni zorlayacak bir tecrübe tahtası seçti. Bu da senin kendi evin olacak.
Panep evinin girişindeki alçak masanın üzerine sulu boya fırçalarını ve diğer fırçaları gururla koydu. Uhabet ona endişeyle bakıyordu.
İlla bir şey yapmamız gerekiyor mu? Bu sadelik hoşuma gidiyor ve
Panep kısa kesti. Mesleğim bu.
Bay hangi renkleri kullanacaksın diye sordu.
Kırmızı, sarı ve yeşil. Onları üst üste uzun yatay şeritler halinde yayacağım.
Duvarının iyice hazırlanmış olduğuna emin misin?
Hiç şüphem yok. Onu ben hazırladım. Kıyılmış samanla yoğurup yumuşatarak dayanıklı hale getirdiğim kille delikleri tıkadım. Sonra ana maddesi kireç olan bir alçıyı da sıvadım.
Pay kuşkulu göründü. Söz konusu sadece bir ev olduğundan hata yapman önemli değil. Ama bir tapınakta veya ebedi bir istirahatgâhta bu kabul edilemez bir hata olur.
Nedir bu hata?
Yüzeyin çürük olması.
Çürük? Ne demek istiyorsun?
Çok kaygan, yani canlılık yok. Her iç duvar dışarıdan gelen titreşim ve sesleri geçirecek şekilde hafif dalgalı olmalıdır. Mutlak simetri ve sertlikten kurtulmalısın.
Panep duvarını başka bir gözle inceledi. Öğreneceği bin şey olduğundan şüphe ediyordu. Ama tersaneye girişi içindeki her şeyin bir anlamı olduğu başka bir dünyanın kapılarını açıyordu ona. Yeni öğrenmeye başlayan Panep renklerini hazırladı ve içgüdüsel bir şekilde su basmanların üzerine geniş şeritler çizdi. İşini kendinden emin bir şekilde yapması payı şaşırttı ama heyecanını Panep'ten sakladı. Genç çizimci iyi bir sulu boya fırçası seçmişti ve yatay çizgisi oldukça düzgündü. Uhabet bile büyülenmiş gibiydi. Gerekli boya miktarını liflerin ucuyla alan ve donuk duvarı canlandıran kocasının çalışmasına bakıyordu. Sonra yeşil bir şeridi bitirmek için bir fırça kullandı ve süslenecek yüzeyin üçte birine gelince durdu.
Daha fazlası ağır kaçacak, ne dersin Pay? Hava kapaklarını çizmek için daha iyi bir teknik var.
Bana niçin öğretmedin?
Bilgileri sindirebildiğinden emin olmak istedim.
Öyleyse?
Biraz daha tecrübe edinmen lazım.
Panip tuzak ve hilelerle karşılaşacağını anladı ama aldırmayacak, dosdoğru devam edecekti. Aletleri ve böyle sağlam yandaşları varken hiç kimseden çekilmesi gerekmiyordu.
Pay, birkaç geometrik şekil denemek ister misin diye teklifte bulundu.
Göster. Çizimci üç ayaklı sağlam bir taburenin üstüne çıkıp çok ince bir sulu boya fırçasıyla duvarın tepesine bir saz demeti çizdi.
Bu işaret iç duvarları korur ama bir de yapımı kolay olmayan bir pervaz gerektirir diye belirtti.
Panep hemen aynısını çizmeye başladı. Gelecek vaat ediyordu. Kavislerin çiziminde birkaç hata vardı. Pay tek kelime etmeden düzeltti. Cesur onu inceleyip aynı hataları tekrar etmedi. Hocasına dönüp bir eve ne gider diye sordu.
Sakin bir yuvanın huzurunu yansıtan çiçek desenleri, geometrik şekiller ve güncel iyi bir düzenleme.
Panep'in aklında bin bir şekil vardı. Onları kumun ve kireç taşı kırıklarının üstüne yansıtmış ama gerçek hayata geçirememişti.
Bana bir iyilik yapar mısın Pay? Çizimci duraksadı. Nasıl bir iyilik olduğunu bilmeliyim.
Yarın sabaha kadar eşimi evinde konuk eder misin? Bu konutu süslemek zorundayım ve yalnız kalmak istiyorum.
Ama bu haftalar sürer.
Genel bir taslak hazırlayıp fikrini almak istiyorum.
Nasıl istersen, öyleyse yarın görüşürüz.
Kısa bir süre de olsa evinden uzak kalmak Uhabet'in hiç hoşuna gitmemişti. Ama Pay'ın karısı onu oldukça iyi karşılamıştı. Yine de güneşin doğmasıyla birlikte evine dönmek için sabırsızlandı.
Uhabet ve Pay eve girdiklerinde gözleri kamaştı.
Panep şaşırtıcı bir intizamla bütün duvarların üst kısmına sazlardan meydana gelen bir desen çizmiş ve bununla da kalmamıştı. Her oda güller, beyaz nilüferler, üzüm salkımları, asma yaprakları, sarı çiçekler, koyu kırmızı haşhaşlar, eşkenar dörtgenler, damalı şekillerden meydana gelen çok hoş bir dekora sahip olmuştu.
Uhabet rüya gördüğünü sanarak gözlerini kapadı. Açtığında harika süsler kaybolmamıştı.
Köyün en güzel evine sahip oldum. Ama Panep nerede?
Odasına koştu ve bütün gece çalıştığı için dinlenen kocasının üstüne atladı.
Çok muhteşem sevgilim, çok muhteşem. Sayende tam bir sarayda yaşayacağız.
Afallaşan Pay eleştirilecek bir nokta arıyordu.
Panep henüz çizimci ve ressamların gizemli sanatlarına erişmeden bir çeşit başyapıt gerçekleştirmişti. Doğuştan orantı ve renk kavramına sahipti.
Eğer kaderi veya kendini beğenmişliği yeteneklerini sıfıra indirmezse, Panep hakikat meydanının en göz kamaştırıcı hizmetkarlarından biri olacaktı.
68. Bölüm. Doktor Batı Tep Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü'ne atandığından beri her sabah sakalını düzelttirip kokular sürünüyordu. Söz verdiği üzere teknisyenler grubuna ilmin sınırlarını bilgelikle belirleyen merhum selefinin geleneksel araştırma programını izleyeceğini açıklamıştı. Bu çevreye yabancıydı ama bundan böyle saygıdeğer birisi olacaktı. Şahsına tahsis edilen makam villasından, hizmetçilerden ve itibarından yararlanmak için bir süre dinlenmeye karar verdi. Bu konfor onu gevşetmemeliydi ama zihinsel yorgunluğu ağır basmış ve doktor hakkında hiçbir sağlam bilgi olmayan iki ürün, galen ve bitümle yeniden ilgilenmeye başlamıştı. Bu arada yaklaşık her iki senede bir bu ürünlerin hakikat meydanına sevk edildiğini öğrendi. Yeni müdür olarak bunun düzenlenmesinden doktor sorumlu olacaktı. Gelecek sevkiyata en az 6 ay vardı, sabretmesi gerekiyordu. Sinirlenmesine rağmen gelenekleri yıkmamalıydı. Yakında loncanın sırlarından birini keşfedecekti. Köye yakın olması yıkama tozu verdiği yardımcıyı, özel çamaşırcısı olarak işe almasını kolaylaştırdı. O akşam ona bilgi veren bu adam bariz bir şekilde memnuniyetini göstererek gülümsüyordu. ''Yeni haberlerim var sanırım. Uputi isimli bir postacı zanaatkarlar cemaatine kurye getiriyor ve dışarıya gönderilen mektupları götürüyor. Uputi aklı başında ama bazen geveze biridir ve başkalarıyla tartışmayı oldukça sever.
Son zamanlarda zanaatkarlardan birinin çok mektup yazdığını fark etmiş.
Bu mektuplar kime yollanmış?
Uputi yazışma gizliliğini korumak zorunda. Benim de bildiğim kadarıyla söz konusu zanaatkar 12 aydır her izin gününde batı yakasına gitmiş. Bu çok rastlanan bir davranış değil. Belki sadece lüks eşyalar yaptığı bir müşteri yüzündendir. Ama bu işler genellikle böyle yürümez. Sipariş edildikten sonra teslimat yapılır.
Tabii ki sen bu zanaatkarın adını biliyorsun.
Evet, çok şanslıyım.
Ne kadar?
Çamaşır tozu yeterli olmayacak. Bana bakır külçeler gerekiyor.
Arkadaşım, çok pahalıya patlıyorsun.
Bu bilginin değeri budur.
Muhakkak diğer yardımcılar da haberdardır.
Hayır, bir tek ben biliyorum. Uputi bana bu ismi söylediğine çok pişman ve bir daha bilgi vermeyecek. Öğrenmek istiyorsanız istediğimi verin.
Dakter suratını astı. İki külçe.
Dört.
Üç.
Dört. Hayatımın fırsatını yakaladım. Vazgeçmeyeceğim.
Üçü yarın. Dördüncüsü eğer verdiğim bilgi ilginçse bir hafta sonra.
O zaman üç ve iki.
Tamam, anlaştık.
Çamaşırcı sağ ekipte çalışan zanaatkarın kimliğini açıkladı.
27. ayrımın sonu. Sayfa 366.